Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Geçen hafta dünya tarihinin rotasını değiştirecek kadar önemli bir savaş olan Çanakkale Savaşı üzerine bir girizgah yapmıştık. Bu hafta da varoluş destanımız olan Çanakkale üzerine sohbetimizi devam ettireceğiz. Aziz dinleyiciler, bugünkü hasbihalimize güzel bir hatırayla giriş yapalım. Bu hatıra aslında bir anlamda Çanakkale'nin özetidir. Dinleyince siz de bana hak vereceksiniz. Düşman Çanakkale'yi geçmeye çalışıp İstanbul'a gelmek üzere olduğu söylentilerinin ayyuka çıktığı bir dönemde, kendilerine askerlik yükümlülüğü olmadığı halde ülkenin aydınları da Çanakkale'ye gönüllü gitmenin yollarını aradılar. Üniversiteler boşaldı, yaşlı hocalar sınıflarda ders anlatacakları öğrenci bulamıyorlardı. Lisenin son sınıfları, öğretmenleri bölük bölük askerlik şubelerinin önünde sabahın erken saatlerinde sıraya giriyorlar, bir an evvel Çanakkale'ye gitmenin heyecanını yaşıyorlardı. Bilhassa Galatasaray, İstanbul ve Vehva liseleri boşalmıştı. Fakat tam o sırada öyle bir hadise yaşandı ki, başlı başına film olabilecek kadar dillere destan bir hadise. Vefa Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapmakta olan Ahmet Rıfkı Bey, 30 yaşlarında bekar bir adamdır. Aynı semtte bulunan evlerinde annesi Ayşe Hanım ile birlikte kalmaktadır. Galatasaray Lisesi'nden birkaç defa kendisine teklif götürülmüştür ama o muhitini, daha doğrusu mektebini sevdiği için Vefa'dan ayrılmaz, semtine vefa gösterir. Ve tarihler 1915 yılının Mayıs ayını gösterdiğinde Ahmet Rıfkı Bey her zaman yaptığı gibi elinde çantası mektebine yollanır. Koridorlarda dolaşırken o gün bir tuhaflık vardır. Adeta ölüm sessizliği vardır. İlk dersi birinci sınıflaradır. Sınıfa yönelir. Sınıfta sanki bir ölüm sessizliğine bürünmüştür. Çocukların yaramazlıkları, gürültüleri yoktur. Ahmet Rıfkı Bey kapıyı açar, açmasıyla birlikte kapatması bir olur. Çünkü çocuklar yerlerine oturmuş, başlarını önüne eğmişlerdir. Yanlış görmemiştir. Ahmet Rıfkı Bey çocuklara selam verir ama ilginç bir şey olur, çocuklar hiçbiri selam almaz. Bizim geleneğimizde öğretmen sınıfa girer girmez bütün öğrenciler ayağa kalkar ama o gün bir protesto vardır. Ahmet Rıfkı Bey bunu anlamıştır ve dolayısıyla fena sarsılmıştır. Mutlaka bunun sebebini öğrenmelidir ve sınıfa döner, rica ediyorum der, lütfen biriniz konuşun. Bunun üzerine arka sıralarda oturan Ömer ayağa kalkar, muallim bey der, mektebimizde ve mahallemizde eli ayağı tutan ağabeylerimiz Çanakkale'ye gönüllü gittiler. Siz ise hala buradasınız. Biz de gitmek istiyoruz ama yaşımız tutmuyor derler. Ahmet Rıfkı Bey adeta balyoz yemiş gibi olur. Hiç düşünmediği bu sual karşısında şoke olmuştur. Sınıfta derin bir sessizlik vardır. Ahmet Rıfkı Bey meseleyi geçiştirmeye çalışır. Sevgili yavrularım der, insanlığın her döneminde olduğu gibi bu devirde de daha ziyadesiyle sizlerin eğitim ve öğretime muhtaç olduğunuz bu günlerde ben size milli ve medeni bir terbiye veremiyor muyum der. Bunun üzerine ön sıralarda oturmakta olan Avni ayağa kalkar, muallim bey der, sevgili İstanbul'umuz elden gittikten sonra sizin verdiğiniz terbiyenin, eğitimin ne önemi var ki diyecektir. Aziz dinleyiciler, İstanbul'un ne önemi vardır? Çünkü o güne kadar Osmanlı'yı Osmanlı yapan 6 büyük şehir vardır değerli dinleyiciler. Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Bağdat ve İstanbul. Biz 1. Dünya Savaşı'nda bunların 5'ini kaybetmişizdir. Kala kala elimizde bir İstanbul kalmıştır. İstanbul gittiğinde alem-i İslam'ın son hür kalesinin elden gideceğini çocuklar dahi bilmektedir. Ve Ahmet Rıfkı Bey ağlayarak sınıftan dışarı çıkar. Hemen idareye gider, istifa dilekçesini verir, okuldakilerle vedalaşır, evine gelir, annesine olup biteni anlatır ve annesinden helallik alır. Ve yola çıkmadan önce mahalle bakkalı Selahattin Adil Bey'e uğrar, annemi iaşesiz bırakma, düşman hançerini Çanakkale bağrına saplamış onu çıkarmaya gidiyorum, dönüşte ne kadar borcum varsa ödeyeceğim der. Ve Ahmet Rıfkı Bey İstanbul'da birkaç ay eğitim gördükten sonra Çanakkale'ye gönderilir. 3. Kolordu Hareket Şubası emrine verilir. Kasım ayının ortalarına kadar karargahta bulunur. Daha sonra cephede eksilen subay kadrosunu tamamlamak üzere bölük komutanı olarak Düztepe'de bulunan birliğine katılır. Ve düşman 19 Aralık günü Arıburnu ve Anafartalar bölgesini gizlice terk eder. Bu sırada döşedikli mayınlar birliklerimize büyük zayiatlar verirler. Ve işte bu mayınlardan bir tanesi de Ahmet Rıfkı'ya isabet eder. O İngilizlerin hain tuzağına düşen Ahmet Rıfkı 19 Aralık saat 8:20'de şehitlik mertebesine ulaşır. Ahmet Rıfkı Çanakkale'ye geldiğinden beri belli aralıklarla annesine mektup göndermektedir. Ama bir müddet sonra mektupların arkası kesilir. Ve aradan epey zaman geçtikten sonra Ayşe Hanım'a bir mektup daha gelir. Ama o mektup farklı bir mektuptur. İçinde Ahmet Rıfkı'nın şehitlik beratının olduğu mektuptur. Annenin halini tahayyül edebilirsiniz. Kim bilir neler hayal ediyordu, daha oğlunun mürüvvetini görecekti. Ama ölenle ölünmemektedir. Ve bir anda Ayşe Hanım'ın bakkala yaptığı borçlar aklına gelir. Oğlu kul hakkıyla gitmemelidir. Oğlunun gelen eşyaların arasında bir miktarda para vardır. Hemen doğru bakkala seyirtir ve Selahattin Adil Bey'e ne kadar oğlumun borcu varsa çıkar ödeyeceğim der. Selahattin Adil Bey, Ayşe Hanım mesele yok hallederiz ama der, senin okuman yazman yok. Onun için sen komşu kızı Gülşen'le gel, biz onunla hallederiz der. Kadın hiç itiraz etmez, hemen geri döner ve çok geçmeden komşu kızı Gülşen Hanım'la birlikte tekrar geri gelirler. Selahattin Adil Bey veresiye defterini çıkarır ve A harfindeki Ahmet Rıfkı'nın hesabındaki bütün rakamları Gülşen Hanım'ın önüne serer. Gülşen Hanım deftere bakar, bakar, bakar, bakar ve bir anda gözleri ceyhun olur, hıçkırıklar içerisinde ağlamaya başlar. Ayşe Hanım çok şaşkındır. Ne oluyor kızım der. Niçin ağlıyorsun? Kelimeler Gülşen Hanım'ın boğazına düğümlenmiştir. Zar zor defterde yazan yazıyı okur. Defterde bir takım rakamlar vardır. Üzerine bir çarpı çekilmiştir ve en altına şöyle bir dipnot düşülmüştür değerli dinleyiciler. Bu hesap Ahmet Rıfkı'nın kanıyla ödenmiştir yazmaktadır değerli dinleyiciler. Bu hesap Ahmet Rıfkı'nın kanıyla ödenmiştir. Aziz dinleyiciler, bu hatıra bir anlamda Çanakkale'nin özetidir. Üzerine bastığımız coğrafya gerçekten çok pahalı bir coğrafyadır. Bedeli kanla canla ödenmiştir çünkü. Bundan dolayı bu coğrafyayı vatan eylemek sorumluluk gerektirir. Çünkü bu coğrafya bir misyon coğrafyasıdır değerli dinleyiciler. Kıymetli dostlar, birçok büyük devleti yeryüzü coğrafyasından silip tarihin rotasını değiştiren böyle büyük bir savaşın iyi anlaşılabilmesi için savaşın öncesi 19. yüzyıl Avrupa'sına genel hatlarıyla bakmamız gerekiyor. Bu savaş niçin çıkmıştır? Çünkü savaş şu an için bile bir anlamda devam etmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte iyice güç ve kuvvet kazanan Avrupa, daha çok büyüyebilmek için dışarıya taşmak zorundadır. Devrin büyük devletleri sayılan İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya hem yeni ham madde kaynakları temin etmek hem de ürettikleri mamullere pazar bulma düşüncesiyle Asya ve Afrika'daki birçok devleti sömürgeleştirerek parsellemiştir. Bu sömürgeleştirme devam ederken Almanya birliğini oluşturmakla uğraştığından kendisine sömürgeleştirebileceği pek ülke kalmamıştır. Ve hızla sanayileşen Almanya, Avrupa'nın içine sıkışıp kalmanın sıkıntılarında kıvranmaya başlar. Ve zaman dilimi 20. asrın başını gösterdiğinde adeta dünya iki kutuplu hale gelmiştir. Bir tarafta İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya'yı oluşturan İtilaf devletleri, diğer tarafta ise Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı'dan oluşan İttifak devletleri. Ve tarihler 1914'ü gösterdiğinde savaş rüzgarları artık iyice kendini hissettirir ve çok geçmeden beklenen kıvılcım çakar ve dünyayı tutuşturmaya yeter. 28 Haziran 1914'te bir Sırplı öğrencinin tabancasından çıkan kurşunlar Avusturya Macaristan veliahtını öldürür. Fakat bu suikastın faturası çok korkunç olur. Aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nı da başlatan bu kurşunlar savaş sonunda, değerli dinleyiciler, genç ihtiyar, çoluk çocuk tam 9 milyondan fazla cana mal olacaktır. Bu suikastı sebep gösteren Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Rusya'ya savaş açması ile birlikte topraklarını büyütmek için bahane arayan dünyanın en büyük kara ordusuna sahip Almanya'da müttefik sıfatıyla Rusya'nın üzerine çullanır. Ardından İngiltere ve Fransa'da savaş cehennemin içine girerler. Savaşın alevleri yayılmaya başlandığında çalkantılı bir dönem yaşayan devletimizin durumu çok da iç açıcı değildir. Almanlar Enver Paşa'nın delicesine Alman hayranlığından istifade ederek çok kolay bir surette bizi kendi saflarına çekip ateşin içine atarlar. Ve cihadı mukaddes ilan edilir. Anadolu'nun yorgun yiğitleri yine yollara düşerler. Trablusgarp'tan Yemen'e, Galicia'dan Filistin'e, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye kadar. Yakın tarihimiz dönem itibariyle yakın olsa da çok bildiğimiz söylenemez değerli dinleyiciler. Sadece Yemen'de bile biz 1 milyon evladımızı kaybettiğimizi çok kimse bilmez. O yıllar gerçekten zor yıllardır. Cepheler birer birer düşmeye başlayıp da can boğaza dayanınca Orta Doğu coğrafyasındaki Mehmetlerimizi son kale Çanakkale'yi düşürmemek için geri çağırmaya başlarız. Ama o topraklarda Lawrence denen bir adam vardır. İngilizlerin meşhur casusu. Kabul etmek gerekir ki değerli dostlar işin ustasıdır. Bulunduğu coğrafyaları karıştırmakta, fitne tohumları ekmekte üstüne yoktur. Ve ne acıdır ki kendini Araplara öylesine sevdirmiştir ki bugün bile Ürdün'e gittiğinizde binlerce çocuğun adının Lawrence olduğunu acı acı görebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, saklı tarihin sayfaları arasında şöyle bir dolaştığımızda işte bu Lawrence'in Osmanlı askerleri geri çekilmeye başlayınca Bedevilerin kulaklarına bir şey fısıldar. Der ki, evet Osmanlı askerleri çekiliyorlar. Fakat giderken yanında altınlarını da götürüyorlar. Ve siz çalmayasınız diye altınları yutmuşlar, midelerinde saklamışlar diye bir yalan uydurur. Ve bazı Bedeviler yakaladıkları Mehmetçikleri kıtır kıtır doğrarlar değerli dinleyiciler ve midelerini deşip midelerinden altın ararlar. Aziz dinleyiciler, cihad-ı mukaddes ilanını hemen seferberlik takip eder. Genç nesiller belki bilmeyebilirler. Seferberlik demek 20 yaşından 45 yaşına kadar olanların askerlik yapıp yapmaması hiç önemli değil. Hepsinin silah altına alınması anlamına gelir. Bu seferberlik ilanı duyulur duyulmaz ta geceden askerlik şubesinin kapısında sabahlayarak bir numaralı gönüllü yazılma şerefini elde edenin de Mektebi Sultani'nin yani Galatasaray Lisesi'nin 464 numaralı öğrencisi Celal İbrahim olduğunu da bu arada dipnot olarak belirtelim. Aziz dinleyiciler, hemen hemen hepimizin bildiği bir türkü vardır. Tokat türküsü. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı, 15'liler geliyor, kızların gözü yaşlı. Hatta bazılarımız o türküyle oynarlar bile. Ama aslında bu türkü bir ağıttır değerli dinleyiciler. Cihan Harbi başlayınca her yerde seferberlik ilan edilmiştir. Seferberliğin son kurası 1315, yani 1897 doğumlu olanlardır. İşte 1315'in 15'i, hey 15'liler oradan geliyor değerli dinleyiciler. Bu gencecik delikanlılar savaşa gönderildiklerinde tam 18 yaşındaydılar. İşte bu 18'lik gibi civan gibi delikanlılar cephelere gönderilince geride gözü yaşlı analar ve sabırlı yavuklular kaldı. Kalbi kırık bu yavuklular içlerindeki yangını işte böyle içli bir türkü yaptılar ve yiğitlerin arkasından ağlayarak söylediler. Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı 15'liler geliyor kızların gözü yaşlı. Değerli dinleyiciler, seferberlik öyküleri hakikaten anlatmakla bitecek gibi değildir. İşte seferberlikle birlikte asker alınanlardan belki çoğumuzun bildiği Yozgat'ın Karayakup köyünden Muratlardan bir Murat asker alınır. Teftiş sırasında komutanı Sabri Bey bakar ki delikanlının saçları kınalanmış. Sorar niçin diye. Delikanlı cevap veremez. Teftişten sonra hemen anasına bir mektup yazar. Daha doğrusu okuma yazması yoktur, yazdırır ve bir müddet sonra annesinden muhteşem şu cevap gelir. Ey oğlum, gözümün nuru Murat'ım, zabit efendiye selam söyle. Biz kurbanlık koçları kınalar öyle kurban ederiz. Sen dört kardeşin arasında kurbansın. Sen İsmail'sin, sen orada şehit olacaksın inşallah. Kurbanlık koçlar nasıl kınalanırlarsa ben de onun için senin saçını kınalayıp gönderdim. Aziz dinleyiciler, dönemin anneleri evlatlarını cepheye gönderirken sırtlarını sıvazlıyorlar ve onlara şöyle diyorlardı. Sırtından vurulursan sana sütümü helal etmem diye gönderiyorlardı. Ne demek sırtından vurulursan? Yani mukaddeslerini koruma adına cephede savaşırken korkaklık gösterip cepheden kaçarsan, kaçarken de sırtından mermi yersen sana analık hakkımı helal etmem diye gönderiyorlardı. İşte bu annelerden dolayıdır ki değerli dostlar, bu cengaverler beşer tarihinin en büyük, en muhteşem mücadelelerini veriyorlardı. Dün öyle olduğu gibi bugün de böyleydi. Bu Kıbrıs çıkartması sırasında Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Turan Güneş ilginç bir hatırasında şundan bahsediyor. Diyor ki savaş bittikten sonra eşimle birlikte diyor feribotla Kıbrıs'a gidiyoruz. Gemi çok kalabalık. Çünkü insanlar hem tatil yapmak hem de Kıbrıs'ta ucuz olan bir takım eşyaları almak için harekete çıkmışlar, yola çıkmışlar. Bir müddet sonra yaverim geldi ve kulağıma eğildi ve bana şöyle dedi. Efendim dedi diyor, gemide iki tane Siirtli baba var, evlatları Kıbrıs'ta şehit olmuşlar, sizinle görüşmek istiyorlar. Diyor ki Turan Güneş hatıratında başımdan kaynar sular döküldü diyor. Çünkü diyor biraz sonra bunlar gelecekler, biz evlatlarımızı burada siz alışveriş edesiniz, tatil yapasınız diye mi şehit verdik diye bana demeyediklerini koymayacaklardı diyor. Evet, kabul etmeyip kaçacaktım ama diyor gemide olduğum için kaçacak yer yoktu ve mecburen davet ettim diyor. Ve bir müddet sonra kapı açıldı diyor. İçeriye iki tane ihtiyar adam girdi. Beni görür görmez bir anda ellerime sarıldılar. Bir taraftan ellerimi öpüyorlar ve bir taraftan şöyle diyorlardı. Efendim, Allah sizden razı olsun. Sayenizde evlatlarımız şehit oldu diyorlardı. Bunların üzerinde biraz düşünmek gerekiyor değerli dinleyiciler. Biz kendi çocuğumuzu alışveriş etmesi için bir bakkala gönderdiğimizde 3-5 dakika geç geldiğinde başına bir şey gelmiştir diye nasıl kalbimizin pırpır attığını bir tahayyül edin. Bir anne baba düşünün ki değerli dinleyiciler, çocuklarını yıllarını vererek yetiştiriyorlar, büyütüyorlar ve tam meyvesini devşirecekleri o civan gibi yaşta geri dönmemecesine cepheye gönderiyorlar. Bu millet has gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken önemli değerlerimizden bir tanesidir. Aziz dinleyiciler, sohbetimize yeni bir seferberlik öyküsüyle devam edelim inşallah. Birinci Dünya Harbi patladığında Mehmetoğlu Hakkı evli ve iki çocuk babasıdır. Herkes oluk oluk Çanakkale yakmaya başlayınca annesi Hakkı'ya, "Oğlum, karın genç, iki de çocuğun var. Ben bunlara nasıl bakayım? Al bu altınları, bedel öde ve evde kal." deyince Hakkı çaresiz alır annesinin altınlarını, bozdurup askerlikten muaf olur. Fakat her gün köylerden gelenlerle beraber yüzlerce genç istasyonda kendilerini bekleyen trenlere binerek Bandırma'ya, oradan da vapurla Gelibolu'ya giderler. Şehrin ihtiyarları o istasyondan 8,5 ay boyunca hemen her gün insan aktığını söylerler. Her gün birkaç arkadaşını cepheye uğurlayan Hakkı mahcubiyetten iki büklümdür. Ne zaman kahveye gitse kimse yüzüne bakmaz. Çünkü akranları hep cepheye gitmiştir. Kahrolur Hakkı, dayanamaz ve en sonunda askerlik şubesine giderek Çanakkale'ye gitmek istediğini söyler. Şube reisi ödediği bedeli geri veremeyeceğini söylese de Hakkı olsun der. Israrlar kabul edilir ve asker elbisesini giydiği gibi doğru annesinin yanına dikilir. Annesi şaşkın vaziyette, "Oğlum, bu ne hal?" deyince anne der, "Dayanamadım, ben de gidiyorum." Anne, "Çanakkale'ye gidiyorum, helalleşmeye geldim." Anne bakar ki oğlu kararlıdır. "Peki oğlum," der, "sütüm sana helal olsun. Gel seni bir öpeyim," der. Ve annesi oğluna sarılıp tam iki kaşının arasından öper, sonra ellerini yüce dergaha kaldırarak şöyle dua eder: "Rabbim, oğlum çok istiyor. Ona rütbelerin en yücesi olan şehitliği nasip eyle." Hakkı da annesinin elini öper, vedalaşıp helalleşerek yola koyulur. Aradan birkaç ay sonra Hakkı annesinin rüyasına girer. Rüyasında Hakkı damatlıklarını giymiş, sevinç içindedir. Alnının ortası, annesinin öptüğü yer ışıl ışıl parlamaktadır. Ve Hakkı rüyasında annesine sevinç içerisinde, "Anne, anne, müjde anne, müjdemi isterim," der ve sonra kaybolur. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra Hakkı'nın annesine bir mektup gelir. Mektup, "Oğlunuz Anafartalarda alnından vurularak şehit olmuştur," yazmaktadır. Evet, Hakkı tam da annesinin alnından öptüğü yerden vurulmuştur. Aradan birkaç ay geçmiş, her taraf yaralılarla dolmuştur. Hava değişimi için gelenlerin bir tanesi de Hakkı'nın annesinin evine gelir. Çünkü tanıdıklarıdır, mahallenin çocuğudur. İçeri alırlar ve hoş beşten sonra delikanlı, "Teyze," der, "oğlum şehit olurken biz onunla omuz omuza savaşıyorduk. Teyze, Allah aşkına bana söyler misin? Sen oğluna nasıl dua ettin?" Kadıncağız şaşkınlık içerisinde, "Oğlum," der, "nasıl dua olacak? Bütün annelerin yaptığı duayı ben de oğluma yaptım." "Yok anne," der, "hayır, o başka bir dua. Çünkü," der, "şehit olmadan birkaç dakika önce Hakkı ellerini açtı ve bağırmaya başladı. 'Rabbim,' dedi. 'Rabbim, anamın duası Rabbim. Unutma ha Rabbim, anamın duası ha, anamın duası ha,' diye bağırıyordu. Allah aşkına nasıl bir dua ettin ona?" Anne gözyaşları içinde tekrar ellerini açar. "Ey garip anaların duasını kabul eden Rabbim, şehidimin nazını hoş gör," diyecektir. "Ey garip anaların duasını kabul eden Rabbim, şehidimin nazını hoş gör." İşte değerli dinleyiciler, Çanakkale böylesi destansı öykülerle doludur. Anlatmakla bitmez. Hangisini anlatayım ki? Yine bir tanesiyle devam edelim müsaadenizle. Osmanlı coğrafyasında Alevlerin yükseldiği yıllardır. Seferberlik ilan edilerek Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından bıyığı yeni terlemiş delikanlılarından saçları ağarmaya yüz tutmuş ihtiyarlarına kadar herkes yangını söndürmeye çağrılmıştır. İşte Kızılca kıyametin koptuğu bu günlerin birinde yangını söndürmeye koşanlardan bir tanesi de Balıkesirli Hafız Ali'dir. Ali, iyi bir anne babanın kanatları altında yetişmiş, hafızlığını tamamlayarak dualı, hayırlı bir evlat olmuştur. Ve biraz palazlanıp eli iş tutar hale gelince de Adiviye adında helal süt emmiş bir kızla evlendirilir. Ve çok geçmeden yangının payitahta ulaştığı haberi Balıkesir'e ulaştığında Ali hiç düşünmeden arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'nin yolunu tutar. Hafız Ali mukaddes gaza düşüncesiyle çıktığında oğlu Cevdet annesinin karnında ancak 7 aylıktır. Bir yanda Osmanlı topraklarının değişik yerlerinde yangınlar ard arda patlak veriyor, diğer yanda da yokluklar, kıtlıklar, sıkıntılar birbirini kovalıyordu. Fakat asker Ali'den iyi veya kötü hiçbir haber gelmiyordu. Ne bir mektup, ne bir selam ve ne de bir şehitlik beratı. Adiviye Hanım, bu zaman zarfında her geçen gün biraz daha serpilen minik yavrusunu Cevdet ile teselli oluyor, onu ninni yerine destanlarla büyütüyordu. Ama kadıncağız çalan her kapıdan, duyulan her ayak sesinden ürperiyor, yüreği küt küt atarak karşısında Ali'sini görmeyi ümit ediyordu. Bu arada zamanın çarkları hızla dönmeye devam ediyordu. Çanakkale'den sonra milli mücadele yılları gelip çatmıştı. Anadolu evlatları, batılı istilacıları ülkeden kovalı yıllar olmuştu. Kolunu, bacağını, gözünü, kulağını Çanakkale'de bırakan birçok Mehmetçik geri dönmüştü. Hatta yıllarca esarette kalıp yaşamayı başarabilenler de dönmüştü. Ama Ali dönmemişti. Köy halkı bu bağrı yanık kadına "Kocan şehadetle şereflenmiştir, artık bekleme Ali'ni" demeye cesaret edemiyorlardı. Ve yıllar yılları kovalamış, küçük Cevdet büyümüş, iş güç sahibi kocaman bir adam olmuştu. Uzayıp giden onca zamana rağmen bu bağrı yanık kadının yüreğindeki kocasına hatırası hiç eskimeden taptaze duruyordu. Bu sadakat abidesi kadın Cevdet'in çocukluğundan beri ne zaman dışarı çıkması gerekse "Oğlum bak ben pazara gidiyorum, baban gelirse beni hemen çağır ha. Oğlum ben teyzenlere gidiyorum, baban gelirse beni hemen çağır ha. Oğlum ben komşulara gidiyorum, baban gelirse beni hemen çağır ha. Oğlum ben mevlite gidiyorum, baban gelirse beni hemen çağır ha" demeyi asla ihmal etmiyordu. Hala bekliyordu kocasını. Ve yine yıllar yılları kovaladı. Adviye Hanım beli bükülmüş, saçları ağarmıştı ama o hala o ihtiyar haliyle ne zaman kapıdan dışarı çıksa "Oğlum baban gelirse beni çağır ha" diyordu. Ve gün geldi, Adviye kadın hayatının son demlerine yaklaştı. Ölüm döşeğinde oğlu Cevdet'i yanına çağırdı ve dudaklarından fısıltı halinde şu kelimeler döküldü: "Oğlum, bana iyi baktınız. Hakkınızı helal edin. Baban bir gün gelirse ona de ki annem seni hep bekledi" de. "Baban gelirse annem seni hep bekledi" de. Sadakat ve sevgi timsali bu ihtiyar kadının sözleri Cevdet'in ve ev halkının gözlerinin sel olmasına yetmişti. Ve aradan çok geçmemişti ki Adviye kadın beklenmedik bir şekilde irkilerek doğruldu, kapıya doğru gülümseyerek baktı. "Hoş geldin Alim" dedi, "hoş geldin" ve daha sonra ruhunu Rahman'a teslim etti. Aziz dinleyiciler, Çanakkale ne hatiplerin anlatmakla, ne edebiyatçıların yazmakla, ne senaristlerin filmleştirmekle bitirebilecekleri bir şey değildir. Bizim tarihimizde şunu çok rahat söyleyebilirim ki hiçbir şey olmasa sadece Çanakkale bu milleti bir ömür boyu dinamize etmeye yetecek kadar zenginliktedir. Bu faslımızda değerli dinleyiciler, yine küçük ama çarpıcı bir hatırayla bu fasla nokta koyalım. Yine delikanlılarımızdan bir tanesi nişanlanmış, Çanakkale'de yangın çıkınca daha evlenme fırsatı bulmadan Çanakkale'ye gitmiştir. Aradan aylar ayları kovalamış, yıllar yılları kovalamış ve geri hiç haber anlamamıştı. Köylük yerde hayat çok zordu. Köylüler genç kıza dediler ki, "Artık bekleme, gelmeyecek. Gelse şu ana kadar gelirdi. Köylük yerde hayat zordur. Gel seni biriyle evlendirelim." Fakat o sadık kadın nişanlısına o kadar sevgiyle bağlanmıştır ki bütün zor şartlara rağmen hiç kimseyle evlenmeyi kabul etmez. Hayatın şartlarına direnir ve yıllar yılları kovalar. 80 yaşına geldiğinde ömrünün son günlerini yaşarken çok sevdiği komşusunu çağırır. Der ki sana vasiyetim var. Aç şu sandığı. Sandığı açar, içinden bir poşet çıkar, bir torba. İçinde lüle lüle saçlar vardır ve beyaz beyaz bir şeyler vardır. Kadın sorar, anacığım ne bunlar? Bunlar der, benim genç kızlığımdan beri başımdan dökülen ve kestiğim saçlarım. O beyaz saçlar ne annem? Onlar da yavrum, genç kızlığımdan bu yana benim ağzımdan dökülen dişlerim. Anneciğim niçin onları beraberinde gömdürmek istiyorsun? Cevap aynen şöyledir. Güzel kızım, ben öbür alemde sevdiğime kavuştuğumda diyeceğim ki, vallahi sen gittin gideli, senden başkasına yar demedim, bu dişler şahidimdir. Sen gittin gideli, senin elinden başka bir ele yar diyerek başımı okşamadı, bu saçlar şahidimdir diyeceğim. Aziz dostlar, insan fıtratı icabı sevgiyi aşkı arar. Ama bir şeyi bulabilmek için onun doğru yerde aranması gerekmektedir. Eğer bugünün genç nesilleri onları dizi filmlerinin arasında arıyorlarsa hiçbir zaman bulamayacaklardır. Çünkü yanlış yerde arıyorlardır. Aramaları gereken şey, birkaç örneğini verdiğim o muhteşem tarih hazinemizin içinde saklıdır değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, tekrar Çanakkale safhalarına döndüğümüzde Almanların Ruslara saldırmasıyla birlikte zor durumda kalan Rusya, müttefiki İngiltere'den yardım ister. Çanakkale'de ikinci bir cephe açmasını ister. Boğazlardan kendisine acil yardım talep eder. Ve İngiliz Savaş Konseyi Fransızlarla birlikte Rusya'nın bu isteğini hemen kabul ederler. Ve bir anda Çanakkale önlerinde kıyamet habercisi dünyanın en büyük deniz filolarından bir tanesi belirir. Rusya önemlidir çünkü Rusya Avrupa'nın tahıl ambalıdır değerli dinleyiciler. Napolyon'un ifadesiyle asker midesi üzerinde yürür, dolayısıyla o gıda kaynakları kesilmemelidir. Çanakkale'ye donanma gönderilmesine karar verildiğinde İngiliz Savaş Konseyi çıkartma planlarını görüşürken zaferlerinden hiç kuşku duymazlar. Savaş Bakanı Lord Kitchener kendinden son derece emin şöyle demektedir. Gelibolu karşısında bir denizaltımız su yüzüne fırlayıp İngiliz sancağını 3 kere sallasa yarımadadaki bütün Türk garnizonu tabanları yağlayıp soluğu bol ayırda alırlar. İngilizler kendilerine göre haklıdırlar çünkü Osmanlı daha birkaç yıl öncesinde yeni yetme Balkan ülkeleriyle savaşa girişmiş ve tarihin en utanç verici yenilgilerinden bir tanesini almıştır ve kendileri hayli hayli rahatlıkla Osmanlı'yı yenecek güçtedirler. Çanakkale Savaşı'nda Fransız ve İngiliz kuvvetleri komutanı Hamilton hatıralarında der ki, havalar müsait giderse 2 hafta içinde İstanbul'da izlemektedir. Kendilerinden o kadar emindirler. Hatta Hamilton hatıralarında boğazı geçmekten çok başka dertleri vardır. Dertleri şudur, savaş sırasında yakaladıkları esirleri nerede barındıracağını, nasıl besleyeceğini hesaplarını yapar. İngilizler kendilerinden o kadar emindirler ki, İngilizlerin meşhur 5 şeyi vardır bildiğiniz gibi, 5 şeyini Marmara'da içeceğiz diye kendilerine söz verirler. Savaş kararı İngiliz kamuoyunda büyük bir heyecan uyandırır. Herkes Doğu'nun eşsiz servetini yağmalamayı hayal etmektedir. Tıpkı daha önceki Haçlı seferlerinde olduğu gibi. Onun için Kahire'den kalkıp gelen gemilerin bir tanesinin üzerinde İstanbul'a hareme hücum yazması gerçekten çok manidardır. Çünkü onların gözünde bir Doğulu tahayyülü vardır. Öyle ki meşhur Mel Gibson'ın çevirdiği Gallipoli yani Gelibolu filminde Mel Gibson orada bir Frank rolündedir ve filmin bir yerinde bir tane Türk esiri yakalanır. Mel Gibson ilk defa bir Türk görecektir ve koştura koştura esirin yanına gelir ve Türk'e baktıktan sonra dudaklarından aynen şu kelimeler dökülür: "O kadar da vahşi gözükmüyor." Yani şuur altında kendilerine verilmiş bilgiyle öyle bir Türk imajı vardır değerli dinleyiciler. İngiliz Sunday Times gazetesinin müdürü de gazetesinde yazdığı makalede Batılıların zihin yapısını izah etmesi açısından yazdıkları gerçekten çok manidardır. Der ki Sunday Times, son Haçlı seferlerinden beri ilk defadır Batı doğuya yönelmiş bulunuyor. Hristiyanlık alemi Fatih Sultan Mehmed'in 1453 uğursuz tarihinde Bizans İmparatorluğu'na indirmiş olduğu şiddetli darbenin intikamını almak için toptan harekete geçmiş bulunuyor. Haçlılar bir zamanlar Viyana kapılarından Kudüs'e kadar uzanmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun her bir köşesinde kemikleri dağılıp kalmış Orta Çağ şövalyelerinin intikamını alacaktır. Ve kıymetli dinleyiciler, İngiliz ve Fransızlar çok kısa süre içerisinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açılmayı ve İstanbul'daki azınlıkların da iç isyanlarıyla kısa bir sürede Osmanlı Devleti'ni teslim almayı hedeflemişlerdir. Ve planlarını öylesine detaylı yapmışlardır ki İngilizler gelirken yanlarında savaş malzemesi olarak çok ilginç bir şekilde para basıp da getirmişlerdir. Diyeceksiniz ki ne işe yarayacak? O kadar detaylı plan yapmışlardır ki değerli dinleyiciler, İstanbul'u ele geçirdiklerinde herhangi bir ekonomik karışıklık çıkmasın diye ortaya sürecekleri yeni para birimini dahi hazırlayıp getirmişlerdir. Sadece İngilizler değil, bütün Avrupa Çanakkale'nin geçiciliğine inanmaktadır. Daha şimdiden Beyoğlu'ndaki azınlıklar, Muzaffer Haçlıların resmi geçit töreni yapacağı Beyoğlu'ndaki caddelere bakan pencereleri kiraya vermişlerdir bile. Onun ötesinde aylar öncesinden İstanbul'daki azınlıklar, gelen misafirleri karşılamak için özel karşılama komiteleri oluşturmuşlardır. Çok ilginç, Londra ve Paris'te seyahat şirketleri aylar sonrası için İstanbul'a bilet kesmeye başlamışlardır bile. Demiştim ya, son derece iyi hazırlıklı gelmişlerdir. Savaş başlamadan önce Çanakkale civarındaki köylerde bir anda derviş kıyafetli insanlar belirdi. Köylüler dine olan hürmetlerinden dolayı hepsine evlerine buyur ettiler ama onlar şöyle dediler: "Hayır" dediler, "biz dağlarda yaşıyoruz, siz bize günde birkaç defa yiyecek getirseniz kafi" demişlerdi. Değerli dinleyiciler, onların hepsi derviş değildi, onların hepsi İngiliz casusuydu, bölgenin haritalarını çıkarıyorlardı. İstanbul'un durumu ise vahimdi değerli dinleyiciler, bir korku ve ümitsizlik hakimdi. Bir taraftan da asırlardır Osmanlı'ya merkezlik yapmış imparatorluk başkentinin Konya'ya taşınması gündeme geliyordu. Çünkü kendilerine güvenemiyorlardı. Haydarpaşa garında iki tane tren hazır bekletiliyordu. Bir tanesi saray erkanını, diğeri de hükümet görevlilerini Anadolu'ya taşıması için. Onun da ötesinde İttihat ve Terakki eğer İstanbul işgal edilirse düşmanın eline geçmesin diye devletin kıymetli malzemelerinin bulunduğu binalara bombalar dahi yerleştirmişti. Yani planlar İstanbul'un ele geçirileceği şeklindeydi. İşte bu günlerin birinde değerli dinleyiciler, Sadrazam Talat Paşa, Beylerbeyi Sarayı'nda sürgün olarak bulunan Sultan Abdülhamit Han Hazretlerini ziyarete gider, durumun vehametini anlatır ve onu Anadolu'ya götüreceklerini ifade eder. Abdülhamit Han hatıralarında bu hadiseyi şöyle anlatıyor: "Konstantin'in elde kılınç, bir nefer gibi burçlarda dövüşe dövüşe can verdiği İstanbul'dan biz vapurlarla, trenlerle ayrılacağız. İşte karşımda oturan Talat Paşa bana bunu teklif ediyordu. Hayır dedim. Ben Bizans İmparatoru Konstantin'den daha az şerefli değilim. Biraderim Hazretlerine bağlılığımı arz ediniz. Ben İstanbul'dan çıkmam. Kendisinin de çıkmamasını ecdadımızın şerefi namına istirham ederim. Ben ecdadımın huzuruna mahcup gidemem" diyecektir. İşte gerçek bir devlet adamı portresi değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, İngilizlerin sahnelediği bu kirli oyunda sadece kendileri yoktur. İngiltere biliyorsunuz diğer ismiyle güneş batmayan imparatorluktur. Yeryüzünde neredeyse sömürgeleştirilmediği yer kalmamıştır. Bundan dolayı eski ve yeni dünyanın sömürgelerinden Mehmet Akif merhumun kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela diye şiirleştiği çehreleri, lisanları rengarenk on binlerce de figüran vardır. İngilizler vardır, Fransız birlikleri vardır, Sri Lankalılar vardır, Maltalılar vardır, Afrika'dan Zoa ve kabileleri vardır, yabancı lejyonerler vardır, Hindistan'dan Gurkalar vardır, Sihler vardır, Rum ve Doğulu Yahudi iş taburları vardır, İskoçlar vardır, İngiliz ve İrlanda birlikleri vardır, Anzak tabir ettiğimiz Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar vardır, vardır, vardır, vardır değerli dinleyiciler. Yani bugünkü Birleşmiş Milletler üye devletlerine bakarsak Çanakkale kendi başına bir dünya savaşı denilebilecek kadar büyük bir savaştır değerli dinleyiciler. Birçok sömürge askeri gibi bu Anzak askerleri de Anzak biraz önce ifade ettiğim gibi Avustralyalılar ve Yeni Zelandalıların ortak ismi. Bu zavallılar ta okyanusun ötesinden getirilmişlerdi. Öylesine aldatılmışlardı ki kiminle savaşacaklarını dahi bilmiyorlardı. Hatıralar bize Türk cephesine ateş ederken al sana zenci köpek diye ateş ettiklerini söylüyor. Ama kara savaşları başladığında değerli dinleyiciler ilginç bir şey oldu. Bunların gerçekten çok iyi savaştıklarına şahit olduk. Boğaz boğaza gırtlak gırtlağa iyi mücadele ediyorlardı. Ama işin sırrı sonra anlaşıldı. İngilizler bunları çok iyi doldurmuşlardı ve demişlerdi ki Türkler yamyamdır, Türkler barbardır. Eğer sağ ele geçerseniz sizin diri diri tırnaklarınızı yolarlar ve gözlerinizi oyarlar. Bu zavallılar da öyle inanmışlardı ki mücadele verirken sağ ele geçmemek için ölesiye vuruşuyorlardı. Hatta ve hatta bazıları parmaklarına özel yüzük yaptırmıştı, içinde zehir taşıyorlardı, yakalanırlarsa işkence görmeden intihar edebilmek için. Ve değerli dinleyiciler, zaman ibresi 1915 başına gösterdiğinde dönemin en büyük harp gemisi olan Queen Elizabeth Dreadnought ile birlikte dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip İngiliz ve Fransız gemileri ölüm kusmaya başlarlar ve dehşetengiz bombalamalar başlar. Bu donanma irili ufaklı 400 parçadan oluşan bir donanmadır. Zaten İngiltere denizlerin hakimidir ve donanması da 300 yıl boyunca denizlerde hiç mağlubiyet almamış bir donanmadır. Dönemin süper gücüdür. Dreadnought tabir ettiğimiz gemi de o kadar pahalı bir gemidir ki değerli dinleyiciler, İngiltere'de bile sadece 26 tane vardır. Boyu 197 metre, yani tahayyül edin 2 futbol sahası, 33 bin ton ağırlığındadır. Çelik aksamı yer yer 80 santimetreyi bulan devasa zırhlılardır. Attıkları toplarla yeri göğü inleten toplardır. Ve dehşetengiz bombalamalar başlar. Osmanlı toplarının menzilinin dışında duran bu büyük düşman donanması Mehmet Akif'in ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer, kafa göz, gövde bacak, kol çene parmak el ayak, boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak. Dediği gibi siperlerimizde tek insan kalmamacasına günler boyunca tabyalarımızı bomba yağdırırlar. Avustralyalı Erşeldon diyor ki, o bombalamaları tasvir ederken öyle bir gürültü cehennemiydik diyor. Bombardımandan sonra 15 gün sağır oldum. Korkunç ve şiddetli ateş çevreme ölüm yağdırıyordu. Havada bacaklar, kollar, gövde parçaları, akla gelebilecek her şey uçuşmaktaydı. Korkunç ve insanın kanını donduran bir sahneydi diyor. Evet değerli dinleyiciler, müttefikler bu son derece modern savaş makineleriyle Osmanlı menziline girmeden günler boyunca ölüm kusarlar. Buna karşılan gerçekten iptidai imkanlarla bir varoluş mücadelesi veririz. Yeter kadar teçhizatımız yoktur, topumuz yoktur. O kadar ki yokluklar ve imkansızlıklar genel kurmayı yeni çareler aramaya iter ve top yetersizliğinden dolayı İstanbul Askeri Müzesi'ndeki Fatih döneminden kalma antika toplar dahi Çanakkale'ye getirilir. Ve toplarımız ateşlenirken belli aralıklarla soba boruları yerleştirilir. İçlerine ot tıkanır, toplar ateşlenirken onlar da ateşlenir. Uzaktan düşman baktığında ne kadar çok topumuz var görüntüsü oluşsun ve hedef şaşırsın diye değerli dinleyiciler. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Peki İngiliz ve Fransızların bu muhteşem donanmasına karşı bizim deniz kuvvetlerimiz ne durumdadır? Hatırlayacağınız gibi Sultan Abdülaziz döneminde dünyanın üçüncü büyük donanmasına sahibizdir. Bunun cevabını da değerli dinleyiciler Emil Ludwig adındaki bir Alman araştırmacı veriyor. Goben ve Braslow ismi bir kitabında diyor ki Osmanlı donanmasını incelediğinde şöyle bir manzara ile karşı karşıya kalıyor. Bildiğiniz gibi son devirde Osmanlı kendine olan özgüveni kaybettiğinden dolayı askerlerinin modernizasyonunu Almanlara vermişti. Diğer batılı ülkeler homurdanmaya başlayınca onlara sus payı kabiliğinden İngilizlere de donanmamızın modernizasyonunu vermişlerdi. Peki İngilizler donanmamızı modernleştirmişler miydi? İşte bunun cevabını da Emil Ludwig kitabında şöyle anlatıyor. Diyor ki İngiliz deniz heyeti 4 Ağustos 1914'e kadar Türkiye'de donanmayı donatmış ve komutası altında tutmuş. Ama Türkiye'yi denizlerde çıkacak bir savaş için zayıflatmak, hatta tümünden kötürüm bırakmak için elinden geleni yapmıştı. Gerçekten de şeytanca bir yöntemle zırhlıları ve torpidoları işe yaramaz hale getirmişlerdi. Birçok hayati parça çıkartılmış, paslanmış, işe yaramaz hale gelmişti. Ama dışarıdan bakıldığında bütün pirinç yerler göze görünen her şey çok güzel biçimde yağlanmıştı. Her şey pırıl pırıl fakat kullanılamayacak bir durumdaydı diyor Emil Ludwig değerli dinleyiciler. Aziz dostlar bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı konu üzerine devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olun diyorum. Hayırla, huzurla ve muhabbetle kalınız.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.